Şimdi Paulus'un sahip olduğu Roma vatandaşlığına sığındığı ayetlere geldik. Elçilerin İşleri 22. bölüm 25. ayette kendisini sırımlarla bağlayıp kollarını geriyorlardı ki Paulus orada duran yüzbaşıya mahkemesi yapılmamış bir Roma vatandaşını kamçılamanız yasaya uygun mudur dedi. Paulus baştan beri yanlış anlaşılıyordu. Yahudiler Tramifos'u tapınağa Paulus'un götürdüğünü sanmışlardı. Oysa onu oraya Paulus götürmemişti. Komutan onun Mısırlı bir isyancı lider olabileceğini sanmıştı ama Paulus o kişi de değildi. Onun kim olduğuna dikkat edin. O çok akıcı bir şekilde Yunanca konuşabilen bir Yahudiydi. Aynı zamanda bir Roma vatandaşıydı. Başına gelmekte olan bu kırbaçlanma olayından paçayı kurtarabilmek amacıyla kendisinin bir Roma yurttaşı olduğunu açıklayarak bu yurttaşlığın kendisine tanıdığı haklardan yararlanacaktı. Elçilerin İşleri 22. bölüm 26 ila 28. ayetler arasında yüzbaşı bunu duyunca gidip komutana haber verdi. "Ne yapıyorsun?" dedi. "Bu adam Roma vatandaşıymış." Komutan Paulus'un yanına geldi. "Söyle bakalım, sen Romalı mısın?" diye sordu. Paulus da "Evet," dedi. Komutan "Ben bu vatandaşlığı yüklü bir para ödeyerek elde ettim," diye karşılık verdi. Paulus "Ben ise doğuştan Roma vatandaşıyım," dedi. Gördüğünüz gibi bu komutan daha önce bir köleymiş. Daha sonra özgürlüğünü satın alabilmek için ya para biriktirmiş ya da bu parayı başka yerlerden bulmuştu. Ve Roma ordusunda ilerleyerek bir komutan olmuştu. Doğuştan özgür olan bir Roma yurttaşını tutuklamış olduğu için şimdi aklı allak bullaktı. Elçilerin İşleri 22. bölüm 29 ve 30. ayetlerde ise onu sorguya çekecek olanlar hemen yanından çekilip gittiler. Kendisini bağlatan komutan da onun Roma vatandaşı olduğunu anlayınca korktu. Komutan ertesi gün Yahudilerin Paulus'u tam olarak neyle suçladıklarını öğrenmek için onu hapisten getirtti. Başkâhinlerle bütün yüksek kurulun toplanması için buyruk verdi ve onu aşağı indirip kurulun önüne çıkardı diye yazıyor. Komutan elindeki adamın önemli biri olduğunu anlamıştı. Elindeki adam kültürlü, eğitim görmüş ve Yunanca konuşan birisiydi. Öyle sıradan kimselerden biri değildi. Bu adam bir Yahudiydi ama aynı zamanda bir Roma yurttaşıydı. Bu nedenle komutan herhalde kendi kendine şöyle düşünüyordu. Bu adama sıradan bir suçluya davranır gibi davranmayacağım. Ona karşı yapılan suçlamaların neler olduğunu öğrenmek için mahkeme yapacağız. Böylece komutan başkâhinlerin ve diğer bütün kurul üyelerinin önünde bir mahkeme düzenlemeye karar verdi. Paulus'un Roma İmparatorluğu'na kurtuluş müjdesini götüren bir elçi olmasını sağlayan birçok özelliği vardı. Aynı zamanda Paulus geniş bir dünya görüşüne sahipti. Yunanlılardan aldığı eğitim onu evrensel bir Mesihçi olmaya hazırlamıştı. Musevi inanç sistemi altında almış olduğu eğitimde kendisini Mesih'in gelişi ve insanları kurtarmaya yönelik ölümü ve ölümden dirilişi konularını yorumlamaya hazırlamıştı. Onun Roma yurttaşı olması yönündeki bu niteliği sonuçta onun Roma'yı ziyaret etmesine de yol açacaktı. Elçilerin İşleri 23. bölümdeki temel konu Paulus'un Yahudilerin yüksek kurulu önündeki savunmasıdır. Paulus artık bir tutsaktı. Bundan sonra onun bu tutsaklık döneminde yaptığı işlere bakacağız. Paulus'un bu noktadan sonra hem kendisini hem de vermiş olduğu ruhsal hizmetini savunurken görmekteyiz. Bu arada Paulus birkaç yöneticinin karşısına çıkacaktır. Yahudiler onu öldürmeyi tasarladıklarından Romalı yöneticiler tarafından Yeruşalim kentinden alınıp Sezarya kentine götürülecektir. Sonunda itiraz edip Roma'ya gönderilmeden önce 2 yıl süreyle elçi Paulus bu kentin cezaevinde tutsak olarak kalacaktır. Anımsayacağınız gibi Paulus Yeruşalim'e girmeli miydi, girmemeli miydi konularında daima çeşitli görüş ayrılıkları ve anlaşmazlıklar olmuştur. Paulus Yeruşalim'e Tanrı'nın isteğiyle mi gitmişti? Bence Paulus bütünüyle Tanrı'nın isteği altında Yeruşalim'e gitmişti. Çalışmalarımız ilerledikçe Paulus'un Tanrı'nın istemi altında olduğunu tekrar tekrar görmekteyiz. Tabi Paulus'un tutuklandığı ve sıkıntılı bir dönem yaşadığı doğruysa da tüm bunlar onun Tanrı'nın isteği altında olmadığı anlamına gelmez. İncelemelerimiz sürdükçe Tanrı'nın elinin bu adamın üzerinde olduğunu görmekteyiz. Paulus'un yaşamına yön veren kişi bugün sizin ve benim yaşamımıza da yön vermek istemektedir. Evet sevgili arkadaşım, bu çok yüce ve muazzam bir olaydır. Şu anda bulunduğumuz yerlerde Tanrı sizin ve benim yanımda duruyor ve bize yol gösteriyor. Bir açıdan çoğumuz varlığımızı çok basit bir şekilde sürdürüyor, günlük yaşamlarımızı çok basit şekillerde yaşıyoruz. Buna rağmen Tanrı bizimle ilgilenmek istiyor ve aynı zamanda ilgileniyor da. Tanrı içinde yaşadığımız kültürün yarattığı çeşitli zorluklar karşısında yol göstermek, kılavuzluk yapmak istiyor. Gerçekten Tanrı'nın yardımına büyük bir ihtiyacımız var. Hangi açıdan bakacak olursak olalım, ona ihtiyaç duyduğumuz ortadadır. Bugün birçok insan aşırılığa kaçmaktadır. Paulus'unkine benzer büyük duygusal ya da devrimsel deneyim edinmeye çaba gösteriyorlar. Öyle inanıyorum ki bizim bu tür bir çabaya gereksinimimiz yoktur. Gerçeği söylemem gerekirse sizin ve benim böylesine büyük bir deneyime sahip olabileceğimizden kuşkuluyum. Bir insanın Mesih'e gelmesi basit bir imanlı olmaktadır. Bizim Mesih'e güvenmemiz ve onunla birlikte yürümemiz gerekmektedir. O bize günlük yaşamımızın her ayrıntısında yol gösterecek, bizi yönlendirecektir. Romalı komutanın Paulus'u nasıl tutukladığını, nasıl hapse attığını ve onu nasıl kamçılatmak istediğini görmüştük. Paulus'un bir Roma yurttaşı olduğunu anlayınca onu kamçılatmaktan vazgeçmişti. Paulus'un Yunanca konuşabilen bir Yahudi ve de bir Roma vatandaşı olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Paulus çok iyi bir eğitim görmüş, çok yönlü bir kişiydi. Genelde din yöneticilerinden oluşan Yahudilerin yüksek kurulu Sanhedrin şimdi Paulus'u yargılamak istiyordu. Paulus kendi durumunu ve Sanhedrin'e karşı aldığı tutumunu savunmaya çalışmakla boşuna çaba harcıyordu. Rabbin eli Paulus'un üzerindeydi. Halk Paulus'u öldürmek istemiyle ayaklanınca Paulus'u yargılayabilmek amacıyla Sezarya'ya götürerek Felix'in önüne çıkardılar. Paulus'un İsa Mesih'in bir tutuklusu olarak yaşadığı olayların anlatıldığı bu bölüm gerçekten dikkate değer ve heyecan verici bir bölümdür. Paulus'un Yahudi Yüksek Kurulu önündeki savunmasına birlikte bakalım. Elçilerin İşleri 23. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Yüksek Kurulu dikkatle süzen Paulus, "Kardeşler," dedi, "ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım. Başkâhin Hananya Paulus'un yanında duranlara onun ağzına vurmaları için buyruk verdi." Paulus şimdi Yahudilerin Yüksek Kurulu'nun önündeydi. Başkâhinlerle konsey üyeleri de oradaydılar. Başkâhinin kalabalığı gerçekten ürkütücüydü. Başlangıçta Paulus'un konuşmasına izin vermek istemediyse de daha sonra onun konuşmasını dinlemek zorunda kaldı. Elçilerin İşleri 23. bölüm 3. ayette bunun üzerine Paulus ona, "Seni Badanalı duvar, Tanrı sana vuracaktır," dedi. "Hem oturmuş kutsal yasaya göre beni yargılıyorsun, hem de yasayı çiğneyerek beni dövdürüyorsun." Roma yasalarına göre bir suçlu yargı sonuçlanıp cezası belirleninceye dek asla cezalandırılamazdı. Bir kimsenin tutuklanıp belirli bir suç işlemekle suçlanıyor olması, onu tutuklayanlara bu kişiye karşı acımasızca davranma özgürlüğünü vermiyordu. O günlerde Roma yasaları gerçekten oldukça adildi. Hem Paulus'un buradaki yargılanması hem de daha önceki İsa Mesih'in yargılanması olaylarına baktığımızda Roma yasalarının bile çarpıtılıp ters çevrilebildiğini görmekteyiz. Adalet yasayı uygulayan kişiye dayanmaktaydı. Günümüzde birçok insan yönetim biçimimizi ya da en azından yönetimde olan siyasi partilerimizi, ki bu parti hangi parti olursa olsun fark etmez, değiştirebildiğimiz takdirde bütün sorunlarımızın çözüme kavuşabileceği hissine kapılmaktadır. Ne var ki bu tür değişiklikler geçmişte bizim var olan sorunlarımızın hiçbirini çözüme kavuşturmamıştır. Bizler beklenen çözümün hükümetlerde yapılacak değişikliklerle sağlanacağını zannediyoruz. Aslında bizim gerek duyduğumuz şey yüreğimizin değişmesidir. Eğer değişmesi gereken bir şey varsa bu şey sistem değil, bizim kendi yüreğimizdir. Başkâhin Paulus'un ağzına vurmalarını emretmişti. Paulus da buna karşılık olarak başkâhine çok ağır bir söz söylemişti. Paulus'un bir korkak gibi sessiz olduğu görüşünde olanlar yanılmaktadırlar. Gerçek alçak gönüllülük ve kırıklık ne pahasına olursa olsun kişinin Tanrı istemine boyun eğmesi demektir. Paulus yumuşak ve alçak gönüllü birisiydi ama sesini çıkarmamakla kendisine reva görülen adaleti kabul edecek biri de değildi. Paulus başkâhini Badanalı duvar olarak adlandırmaktadır. "Sen beni Musa'nın yasası uyarınca yargılarken bu yasayı kendin çiğniyorsun." Buradan Paulus'un ruhsal yasayı da çok iyi bildiğini anlamaktayız. Suçlu olduğuna mahkeme yoluyla karar verilmedikçe hiç kimseyi suçlayamaz ya da cezalandıramazsınız. Elçilerin İşleri 23. bölüm 4. ayette çevrede duranlar Tanrı'nın başkâhinine "hakaret mi ediyorsun?" dediler. Paulus bu kişinin başkâhin olduğunu bilmiyordu. Aslına bakılacak olursa Paulus'un başkâhini giyiniş biçimine bakarak tanımış olması gerekiyordu. Paulus Rab'be iman etmeden önce Yeruşalim'de yaşayan bir ferisiydi. Sanımca bu kanıt Paulus'un bir görme kusuru olduğu ve bu nedenle de iyi göremediği yolunda yapıla gelen iddiaları doğrulamaktadır. Paulus'un mektuplarına geldiğimizde onun görme konusunda bazı şikayetlerinin olduğunu belirten başka sözlerle de karşılaşmaktayız. Elçilerin İşleri 23. bölüm 5. ayette ise Pavlus, "Kardeşler, başkâhin olduğunu bilmiyordum," dedi. Nitekim halkını yönetenleri kötüleme diye yazılmıştır. Pavlus ruhsal yasayı iyi biliyordu. Bu yasayla ilgili tüm ayrıntılardan haberi vardı. Yasanın yöneticilere saygıyla davranılması gerektiğini söylediğini de biliyordu. Bugün bizim unutmuş olduğumuz başka bir şey de işte budur. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı her kim olursa olsun, iyi ya da kötü olsun, beğenilsin ya da beğenilmesin, bu kişilerin televizyonlarda kuklaları ya da çizgi filmleri gösterilmemelidir. Bu kişiler oturmuş oldukları makam nedeniyle alaya alınmamalıdırlar. Bizim bu makama saygı göstermemiz gerekir. İnsanlar olarak bizler yetkililere saygı göstermek durumundayız. Pavlus bu doğrultuda Romalılara yazdığı mektupta 13. bölüm 7. ayette şöyle diyor. Herkese hakkını verin. Vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur verin. Pavlus'un bu mektubunun dolayısıyla bu sözlerinin bir akıl hastası olan İmparator Nero'nun yönetiminde olduğu bir zamanda yazılmış olması oldukça ilgi çekicidir. Elçilerin İşleri 23. bölüm 6. ayette ise oradakilerden bir bölümünün Saduki öbürlerinin de Ferisi mezhebinden olduğunu anlayan Pavlus yüksek kurula şöyle seslendi. Kardeşler ben öz ve öz Ferisiyim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım. Pavlus'un ne gibi bir geçmişten geldiği daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyordu. Onun babası da kendisi gibi bir Ferisiydi ve herhalde varlıklı ve sözü geçen bir adamdı. Pavlus kendi savunmasını sürdürebilmek amacıyla bu iki grup arasında var olan bir anlaşmazlık konusuna değindi. Buradaki nokta İsa Mesih'in ölümden dirilmesi değildi. Bu nokta Ferisilerin ölümden dirilişe inanıp bunu umut etmeleri, Sadükilerin ise buna hiç inanmamalarıydı. Böylece Pavlus mahkemeyi muhafazakarlar ile liberaller arasındaki bir ilahiyat tartışmasına dönüştürüyordu. Bunu yapmak çok kolaydı. İstediğiniz herhangi bir zamanda bu iki grubu birbirinin yakasına yapıştırabilirsiniz. İşte Pavlus onları burada bir iki sözde birbirine düşürmekteydi. Elçilerin İşleri 23. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında şöyle yazıyor. Pavlus'un bu sözü üzerine Ferisilerle Sadukiler çekişmeye başladılar. Kurul ikiye bölündü. Sadukiler ölümden diriliş, melek ve ruh yoktur derler. Ferisiler ise bunların hepsine inanırlar. Kurulda büyük bir kargaşalık çıktı. Ferisi mezhebinden bazı din bilginleri kalkıp ateşli bir şekilde bu adamda hiçbir suç görmüyoruz diye bağırdılar. Bir ruh ya da bir melek kendisiyle konuşmuşsa ne olmuş? Ferisiler şimdi Pavlus'a destek veriyorlardı. Pavlus'un bir Ferisi olduğunu anlayınca hemen etrafını sarıp onu savunmaya başladılar. Elçilerin İşleri 23. bölüm 10. ayette ise çekişme öyle şiddetlendi ki komutan Pavlus'u parçalayacaklar diye korktu. Askerlerin aşağı inip onu zorla aralarından alarak kaleye götürmelerini buyurdu. Doktor Luka burada sürtüşmenin epey büyüdüğünü söylemektedir. Gerçekten Ferisilerle Sadukiler arasındaki tartışmalar büyük boyutlara ulaşmıştı. Pavlus'un hayatının büyük bir tehlikede olduğunu sezinleyen komutan Pavlus'u ortalarından alıp uzaklaştırmaları için askerlerine emir verdi. Yoksa bu öfkeli kurul onu her an linç edip öldürebilirdi. Gallio'nun kilise ile devletin birbirinden ayrı olması şeklindeki görüşlerini incelerken, devletin elçi Pavlus'u bu noktada savunduğunu ve bunun çok yerinde bir uygulama olduğunu söylemişimdir. Burada da Romalı komutan Pavlus'a karşı açığa vurulan bunca nefretin gerçek nedenini anlayamadığı halde onu kalabalığın elinden bir kez daha kurtarıyordu. Şimdi geldiğimiz bölümlerde ise Rabbin Pavlus'a göründüğünü görmekteyiz. Elçilerin İşleri 23. bölüm 11. ayette o gece Rab Pavlus'a görünüp cesur ol dedi. Yeruşalim'de benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse Roma'da da öyle tanıklık etmen gerekir. Burada Pavlus'un Yeruşalim'e Tanrı'nın isteğinin dışında gitmemiş olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Tanrı'nın ruhu Pavlus'a Yeruşalim'e gittiğinde zincirler ve çeşitli sıkıntılarla karşılaşacağı uyarısında bulunmuştu. Bu uyarıya rağmen Pavlus Yeruşalim'e gitmiş ve o kentte Rab İsa Mesih için tanıklık etmişti. Şimdi de Rab onu Yeruşalim'de yaptığı tanıklık gibi Roma'da kendisi için tanıklık yapması gerektiğini söylüyordu. Tanrı'nın Pavlus'un yaşamına yönelik tasarısı buydu. Pavlus daha önce Yeruşalim'de birçok defalar bulunduğu halde Rab için bu denli açık bir tanıklık edebilme fırsatına sahip olmamıştı. Şimdi de Rab onu kendisi için Roma'da tanıklık etmek için çağırıyordu. Buna göre Pavlus'un Roma'ya gitmesi de Tanrı'nın isteği doğrultusunda olacaktı. Rabbim burada Pavlus'u herhangi bir şekilde azarlamamış olmasına dikkat edin. Rab ona, hey Pavlus, ben sana Yeruşalim'e gitme yoksa başın belaya girer dememiş miydim? Neden sözüme kulak asmadın diyerek ondan hesap sormadı. Tam tersine Pavlus'u bu yönde isteklendirdi. İsteklendirmesinin nedeni onun Roma'ya gitmesini sağlamaktı. İşte bu noktada Pavlus'a karşı artık entrikalar düzenlenmeye başladı. Elçilerin İşleri 23. bölüm 12. ayette ertesi sabah Yahudiler aralarında gizli bir anlaşma yaptılar. Pavlus'u öldürmeden bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Eminim bütün bu olaylar yatışıncaya kadar bunlar epey acıkmış ve susamışlardı. Elçilerin İşleri 23. bölüm 13 ila 15. ayetler arasında ise bu anlaşmaya katılanların sayısı 40'ı aşıyordu. Bunlar başkâhinlerle ileri gelenlerin yanına gidip şöyle dediler. Biz Pavlus'u öldürmeden ağzımıza bir şey koyarsak bize lanet olsun diye ant içtik. Şimdi siz yüksek kurulla birlikte Pavlus'a ilişkin durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştıracakmış gibi komutanın onu size getirmesini rica edin. Biz de Pavlus daha kurula gelmeden onu öldürmeye hazır olacağız diye yazıyor. Pavlus'u öldürmek için düzenlenen entrika buydu. Ama Rab burada Pavlus'a kendisi için değişik bir tasarısı olduğunu açıklıyordu. Bu tasarıya göre Pavlus Roma'ya gidecekti. Elçilerin İşleri 23. bölüm 16 ila 18. ayetlerde ne var ki Pavlus'un kız kardeşinin oğlu onların pusu kurduğunu duydu. Varıp kaleye girdi ve haberi Pavlus'a iletti. Yüzbaşılardan birini yanına çağıran Pavlus, "Bu genci komutana götür, kendisine ileteceği bir haber var," dedi. Yüzbaşı genci alıp komutana götürdü. Tutuklu Pavlus beni çağırıp, "Bu genci sana getirmemi rica etti. Sana bir söyleyeceği varmış," dedi diye yazıyor. Pavlus burada Roma yurttaşı olmanın sağladığı haklarını kullanmaktaydı ve bu onun en doğal hakkıydı. Aynı zamanda Pavlus'un ailesiyle ilgili olarak yeni bazı şeyler daha öğrenmekteyiz. Pavlus'un bir kız kardeşi vardı ve ailesi Yeruşalim'de yaşamaktaydı. Elçilerin İşleri 23. bölüm 19 ila 22. ayetler arasında ise komutan genci elinden tutup bir yana çekti. "Bana bildirmek istediğin nedir?" diye sordu. "Yahudiler söz birliği ettiler," dedi. Pavlus'la ilgili durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak istiyorlarmış gibi yarın onu yüksek kurula götürmeni rica edecekler. Ama sen onlara kanma. Aralarından 40'tan fazla kişi ona pusu kurmuş bekliyor. Onu ortadan kaldırmadan bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Şimdi hazırlar. Senden olumlu bir yanıt gelmesini bekliyorlar. Komutan bunları bana açıkladığını hiç kimseye söyleme diye uyardıktan sonra genci salıverdi. Böylece komutan Pavlus'a karşı düzenlenen pusudan haberdar olmuştu. İsterseniz burada durup kısa bir noktaya değinelim. Bugün bazı yerlerde herhangi bir hastalığa yakalanan ya da hasta olan birine doktora gitme, seni iyileştirmesi için Rabbe güven diye öğütleyen sözüm ona süper dindar dediğim birçok samimi, çok iyi niyetli insanla karşılaşmaktayım. Evet, Rabbe zaten güvenmeliyiz ve güvenmemiz de gerekiyor. Ancak her zaman davamızı o büyük doktor olan Rabbin ellerine teslim etmeliyiz. O gerekli görürse her tür hastalığı tedavi edebilecek olan doktorları da sağlayacaktır. Pavlus yeğenine basitçe bana verdiğin bu haberler için teşekkür ederim ama ben Rabbe güveniyorum. Buraya kadar gelmekle zahmet ettin. Dediğim gibi ben Rabbe güveniyorum ve bana bir şey olmaz. Evdekilere benden çok selam söyle, haydi güle güle diyebilirdi. Ama Pavlus burada sahip olduğu Roma vatandaşlığının kendisine kazandırdığı haklarını kullanıyordu. Hiç kuşkusuz ona bu hakları Rab sağlamıştı ve bu haklardan da yararlanmasını istiyordu. Ne var ki bu bizim Tanrı'ya güvenmediğimiz anlamında anlaşılmamalıdır. Tam tersine biz Tanrı'nın kendi amaçlarını gerçekleştirmek için gerek duyduğu her çeşit yöntem ya da araçları kullanacağına güveniyoruz. Şimdi Pavlus Sezarya'ya doğru yola çıkacaktır. Elçilerin İşleri 23. bölüm 23. ayette komutan yüzbaşılardan ikisini yanına çağırıp şöyle dedi. Akşam saat 9'da Sezarya'ya hareket etmek üzere 200 piyade, 70 atlı ve 200 mızraklı hazırlayın. Bir yüzbaşı adından da anlaşılacağı gibi 100 kişinin başı yani komutanıdır. Elçilerin İşleri 23. bölüm 24. ayette ise ayrıca Pavlus'u bindirip Vali Felix'in yanına sağ salim ulaştırmak için hayvan sağlayın diyor bu komutan. Pavlus'a Kayseri'ye varıncaya kadar eşlik edecek olan bu asker birliği neredeyse bir ordu büyüklüğündeydi. İnsan Rabbe böyle mi güvenirdi? Tabi bu eskortun oluşmasını Yeruşalim'deki komutan emrettiyse de ondan böyle bir koruma sağlamasını Pavlus istemişti. Pavlus bunu yine kesinlikle Tanrı'nın isteği altında bulunarak istemişti. Çünkü Pavlus'un durumu çok kritikti. Hiç kuşkusuz Yahudiler ellerine geçirdikleri ilk fırsatta onu öldürebilmenin bütün yollarını deneyeceklerdi. Komutan Pavlus'u Sezarya'ya vali Felix'in önünde yargılamaya göndermekteydi. Roma hükümetinin valilerinin karargahları ya da merkez olarak kullandıkları yer Sezarya kentiydi ve bunlar Yeruşalim'e arada bir özel günlerde gelirlerdi. Vali Pilatus'un da oturduğu ve Filistin'i yönettiği yer orasıydı. Romalıların kurduğu kentin yıkıntıları günümüze kadar gelebilmiştir. Deniz kıyısında kurulmuş olan bu eski kent insan gözüne gerçekten güzel bir manzara sağlardı. O Romalı yöneticilerin Yeruşalim'de değil de niçin Sezarya'da oturduklarını anlayabiliyorum. İlk olarak Sezarya daha yumuşak ve sıcak olduğu halde Yeruşalim daha sert ve serin bir iklime sahipti. Paulus Sezarya'da görev yapan Romalı vali Felix'e gönderiliyordu. Böylece Paulus Yeruşalim'deki tehlikelerden uzaklaşmış olacaktı. Elçilerin İşleri 23. bölüm 25 ila 26. ayetlerde ise sonra şöyle bir mektup yazdı. Claudius Lysias'tan Sayın Vali Felix'e selam. Komutan Vali Felix'e hitaben bir de mektup yazmış. Mektupta Paulus'la ilgili olayları anlatmıştı. Mektupta kullanılan resmi hitap biçimine dikkat edin. O günlerde insanlar bugün bizim yaptığımız gibi imzalarını mektubun sonuna atmıyorlar ama adlarını mektubun başında açıklıyorlardı. Elçilerin İşleri 23. bölüm 27. ayette ise bu adamı Yahudiler yakalamış öldürmek üzereydiler. Ne var ki kendisinin Roma vatandaşı olduğunu öğrenince askerlerle yetişip onu kurtardım diyor. Yeruşalim'deki komutan Roma yurttaşlarını koruyarak görevini yerine getirdiğini Sezarya'daki valinin bilmesini istemekteydi. Elçilerin İşleri 23. bölüm 28 ve 29. ayetlerde ise kendisini neyle suçladıklarını bilmek istediğim için onu Yahudilerin yüksek kurulunun önüne çıkarttım. Suçlamanın Yahudilerin yasasına ilişkin bazı sorunlarla ilgili olduğunu öğrendim. Ölüm ya da hapis cezasını gerektiren herhangi bir suçlama yoktu diyor. Claudius, Lysias'ın Paulus'a karşı yapılan suçlamanın tam olarak ne olduğunu hiçbir zaman anlamadığını görmekteyiz. Ancak o bu sorunun Yahudilerin ruhsal yasalarıyla ilgili bir konu olduğunu biliyordu. Roma yasalarına göre ise Paulus ölümü ya da tutuklanmayı gerektirecek herhangi bir suçla suçlanamazdı. Elçilerin İşleri 23. bölüm 30 ila 35. ayetler arasında bana bu adama karşı bir tuzak kurulduğu bildirilince onu hemen sana gönderdim. Onu suçlayanlara da kendisiyle ilgili şikayetlerini sana bildirmelerini buyurdum. Askerler kendilerine verilen buyruk uyarınca Paulus'u alıp geceleyin Antipatris'e götürdüler. Ertesi gün atlıları Paulus'la birlikte yola devam etmek üzere bırakarak kaleye döndüler. Atlılar Sezarya'ya varınca mektubu valiye verip Paulus'u teslim ettiler. Vali mektubu okuduktan sonra Paulus'un hangi ilden olduğunu sordu. Kilikyalı olduğunu öğrenince seni suçlayanlar da gelsin o zaman seni dinlerim dedi. Sonra Paulus'un Herodes'in sarayında gözaltında tutulması için buyruk verdi. Daha sonra göreceğimiz gibi Paulus'u suçlayanlar çok geçmeden Sezarya'ya da geleceklerdi. Paulus'un arkasından gitmeye üşenmediler bile. Paulus'la beraber yolumuza devam ettiğimiz sürece onun kendisini savunmaktan çok Rab İsa Mesih için tanıklık edebilme fırsatları aradığını göreceğiz. Rab İsa Mesih Paulus'un valiler, yöneticiler ve krallar önünde tanıklık edeceğini söylemişti. İşte şimdi bir bir onların karşısına çıkartılıyor ve onların önünde yargılanıyordu. Tanrı Paulus'un bu deneyimlerden geçmesini çok daha önceden belirlemişti. Evet, Paulus Tanrı'nın isteği doğrultusunda hareket ediyor. Bu yolla Tanrı da kendi amaçlarını gerçekleştiriyordu.